Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Sesli Dergi'de bugün de her zaman olduğu gibi yayın dünyasının en seçkin dergilerinden birbirinden güzel yazıları paylaşmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sizlere ilk olarak aylık edebiyat, kültür, sanat, tarih ve toplum dergisi Yüz Akın'ın Aralık 2013 sayısından bir yazıyı paylaşacağız. Yazının müellifi İrfan Öztürk, Hazreti Ömer'in hassasiyeti başlığını taşıyor makale. Abdullah bin Abbas Hazretleri anlatıyor. Soğuk bir kış gecesiydi. Halife Hazreti Ömer'i görüp onunla biraz konuşmak üzere evden çıkmıştım. Şehir uykudaydı. Sokaklarda hiç kimse yoktu. Birazdan önümde bir karaltı belirdi. Biraz yaklaşınca bir insan olduğunu anladım. Selam verdim. Verdiğim selamı almak üzere başını kaldırdı. Simayı görünce rahatladım. O halifeydi. Gecenin bu saatinde herkes sıcak yatağında uyurken, halifenin yalnız başına sokaklarda dolaşmasına şaşırmıştım. Sebebini öğrenmek istedim. Ey müminlerin emiri! Gecenin bu saatinde tek başına niçin dışarıdasınız? Halife Hazreti Ömer, soruma cevap vermek yerine başka mevzular açtı, yoluna devam etti. Ben de ona refakat ettim. Fakat bir yere gidiyormuş gibi değildi. Yol boyunca rastladığımız evleri dikkatle tarassut ediyordu. Anladım ki halife, herkesin uykuda olduğu bu saatte bir derdi olan, bir feryat eden, bir ağlayan var mı diye şehri teftiş ediyordu. Matemleri arıyordu. Şehir bitti, dışarı çıktık. Sağda solda tek tük çadırlar vardı. Onları da yoklaya yoklaya ilerledik. En sondaki çadıra sıra geldi. Diğerlerinde olduğu gibi bu çadırın kapısında da dikilerek bir ızdırap alameti var mı diye bakındık. Evet, bu çadırdan acı feryatlar yükseliyordu. Küçücük yavrucaklar, "Açız, açız, yemek ver bize!" diye ağlıyorlardı. Sonra araya ahlamaklı bir kadın sesi girdi. "Az daha sabredin yavrularım. Görüyorsunuz ki tencere ateşin üzerinde kaynıyor. Hele pişsin, hemen sofrayı kuracağım." Lakin bu sözler açlıktan kıvrandıkları belli olan yavruları avutmaya yetmiyordu. Fazla beklemeden Hazreti Ömer selam verdi ve müsaade gelince içeri girdi. Çadırın içi perişandı. Durmadan ağlayan çocukların gözleri şişmişti. Yaşlıca bir kadın ocağın başına oturmuş, kaynayan tencereyi karıştırıyor, bir yandan da dizinin dibinde yalvaran yavruları teselli etmeye çalışıyordu. Fakat o da bitkindi. Kadının gecenin bir yarısı evine gelen kişileri tanımadığı, hele birinin halife-i zaman olduğunu bilmediği anlaşılıyordu. Hem gecenin bu ilerlemiş saatinde şehir dışındaki bir çadırda koskoca halifenin ne işi olabilirdi ki? Hazreti Ömer de kendini tanıtmadı, sordu. Bu yavrular niçin böyle durmadan ağlıyor? İki günden beri açtırlar da ondan. Öyleyse niye onlara yemek vermiyorsun? Kadın gözyaşlarına hakim olamayarak hıçkırıklar içerisinde cevap verdi. Oğlum, sen şu tencerede yemek mi pişiyor sandın? Yavruları avutabilmek için taş kaynatıyorum, taş. Pişirecek hiçbir şey yok. Bu yavrular benim yetim ve öksüz torunlarımdır. Oğlum, kocam ve kardeşlerimin her biri bir muharebede şehit düştüler. Evin geçimini temin edecek hiç kimsem yok. Yaşlı ve kadın halimle bugüne kadar torunlarımı aç bırakmamak için çabaladım. Fakat artık tükendim. Böyle aç ve perişan kaldık. Bir zamanlar asil bir ailenin yokluk nedir hiç bilmemiş bir kızıydım. tabiatım kimseye el açmaya, yüz suyu dökmeye müsaade etmiyor. Her şeyi bilen Yüce Allah'ım, bir sebep halk edip rızkımızı gönderinceye kadar böyle ağlayıp beklemekten başka çaremiz yok. Hazreti Ömer duyduklarından çok müteessir olmuştu. Valide, Halife Ömer'e neden başvurup durumunu anlatmadın diyebildi. O ana kadar ağlayan kadın birden öfkelendi. Dilerim ki o Halife Ömer belasını daha dünyada bulsun. Ahirette de iki elim yakasından düşmesin. Hazreti Ömer neye uğradığını şaşırmıştı. Niçin Ömer'e böyle beddua ediyorsun valide? Onun bu işte günahı nedir? Dedi. Kadının öfkesi yatışmamış, adeta daha da kabarmıştı. Evladım, ben şu ihtiyar halimle iki günden beri gece gündüz demeyip yetim avuturken o nasıl rahat yatağında uyur? O Müslümanların reisi, sorumlusu değil mi? Bizler evvel Allah'a, sonra da ona emanet değil miyiz? Gelip de benim halimi neden sormaz? Müslümanların reisi olmak kolay mı? Hazreti Ömer, gözyaşlarının hücum ettiği gözlerini saklayarak, ''Valide, doğru söylüyorsun. Fakat zavallı halifenin işi bir değil, iki değil. Kim bilir başını kaşıyacak kadar zaman yoktur. Hem sen gidip derdini anlatmadıktan sonra o senin halini nereden bilecek?'' dedi. Fakat kadın aynı kızgınlıkla sözlerine devam etti. Madem ki dertlerin derdini vaktinde haber alıp çaresine koşmayacaktı, zamanında niye halife olmayı, Müslümanların başına geçmeyi kabul etti? Hazreti Ömer daha fazla dayanamadı. Göz pınarlarından akan yaşlar sel oldu. Artık orada oturamazdı. Hemencecik yerinden doğruldu, bitkin bir sesle, ''Valide, haklısın. Sen biraz daha avut yavrucakları, ben hemen dönerim.'' diyerek kapıya yöneldi. Ben de arkasından. Dışarıya çıkınca derin bir soluk çekti ciğerlerine. Mahzun ve müteessir bir şekilde başladık yürümeye. Hatta koşmaya. Yol boyunca ağzından tek kelime çıkmadı. Doğruca Beytülmal'e vardık. Halife bir un çuvalı seçti, benim elime de bir yağ kabı tutuşturdu. Derhal koca un çuvalını sırtladı. Gözlerime inanamıyordum. Evet, İslam devletinin koca reisi onca yaşına rağmen bir hamal gibi sırtında un taşıyordu. ''Aman ey müminlerin emiri, ne yapıyorsun? Müsaade et de çuvalı ben taşıyayım.'' dediysem de, ''Hayır, ey İbn Abbas, değil yorgunluktan yere yığılmak, ölsem bile bana yardım etme. Ömer, vebali ve mesuliyeti gibi yükünü de kendi sırtında götürsün. Bu dünyada yüküne yardım edecek dostlar bulabilir, fakat herkesin kendi derdine düşeceği günde kimse onun cezasını paylaşmayacak.'' Kadın doğru söyledi. ''Ya zamanında hilafeti yüklenmemeliydim? Madem yüklendim, idarem altındaki her ferdin huzur ve selametini temin etmek mecburiyetindeyim. Ah dostum, Dicle kenarında otlayan bir koyunu kurt kapsa, ilahi adalet onu Ömer'den sorar. Şu kadıncağız kimsesiz kalır, avuttuğu yavrular aç kalır. Sorumlusu Ömer'dir. Bakımsızlık ve sefaletten bir ev çökse, vebali Ömer'in omuzlarındadır. Ömer, her derdin devası, her isteğin büyük kapısı ve her lanetin ana hedefidir. Ey büyük Allah'ım! Bu kadar ağır ve geniş bir mesuliyet yükünün altından şu aciz kul nasıl kalkabilir? Ey Ömer! Bu kadar yükün altına girmeyi nasıl kabul edebildin vaktiyle? Ey iyi yürekli halife! Şüphesiz sen bir melek değilsin. Ama adalet ve merhamet kervanının en ön safında bayrak tutanlardansın. Senin bu erişilmez adaletine kıyamet günü hem yer, hem gök, hem şu sırtındaki un çuvalı ve aynı zamanda ben şahitlik edeceğiz. Şüphesiz ki en büyük şahidin de her şeyi bilen Yüce Allah'ın bizzat kendisidir. Bu sözlerim galiba halifenin mahzun gönlünü biraz ferahlatmıştı. Ağır çuval yükü altında iki büklüm olmuş bedenine rağmen son gücünü kullanarak yokuşu soluk soluğa çıkıyordu. Soğuğa rağmen alnından ve yüzünden süzülen terlere aldırmıyordu. Nihayet koca karının çadırına varıp çuvalı yere bıraktı ve aynı zamanda kendisi de yere serildi. İyice bitmiş, takatinin son damlalarını kullanarak çadıra girebilmişti. Sonra aslanlar gibi silkinerek yerinden doğruldu, tencerede kaynamakta olan çakılları boşalttı. Yerine benim taşıdığım kaptan yağ koydu. Sonra yağ, sırtında getirdiği çuvaldan kendi eliyle un koyarak pişirmeye başladı. Sönen ateşi çalı çırpıyla bizzat tutuşturdu. Yemek pişmişti. Onu ayazda çabucak soğuttu, yine elleriyle kurduğu sofraya koyup, öksüz ve yetim çocuklara ikram etti. Çadırda günlerdir süren matem dinmiş, bayram gelmişti. Öksüz yavruların gözleri sevinçten ışıl ışıl parlıyordu. Hazreti Ömer, sırtında un çuvalıyla içeriye girdiğinden beri kadıncağız da susup kalmıştı. Sonunda öksüz torunlarının neşesi çadırı çınlatmaya başlayınca memnuniyetini şu duayla arz etti. Dilerim ki Yüce Allah tez elden seni Hazreti Ömer'in halifelik makamına oturtsun. Oraya Ömer'den çok sen yakışırsın. Halife bana dönerek gidelim diye işaret etti. Sonra kadına döndü. Valideciğim, sen yarın erkenden halifelik makamına gel. Beni orada bul da sana emekli ve yetim maaşı bağlatalım dedikten sonra birlikte dışarı çıktık. Fecir vakti olmuştu. Müezzinin bütün müminleri sabah namazına çağıran olan gür sesi ortalığı çınlatacaktı. Ulu halife uykusuz kalarak ve terler dökerek vazifesini yapmış insanların gönül huzuru içinde rahattı. O gün kadın öğleye doğru hilafet makamına geldi. Halife zaten daha önceden gerekenleri yapmıştı. Kadın Hazreti Ömer'i tanımıştı ama şaşkınlıktan dona kaldığı için hiçbir şey söyleyemiyordu. Halife onu hürmetle karşılayıp bir yere oturttu. Valideciğim, işin oldu. Bundan sonra hem kendi emekli maaşını hem de şehit yavrusu öksüz torunlarının maaşını alacaksın. Al bakalım şu ilk maaşın diyerek bir gümüş kesesini kadına uzattı ve artık Ömer'i affediyor, ona ettiğin bedduaları geri alıp hakkını bağışlıyorsun değil mi? Diye sözlerini bağladı. Akşamdan beri olup bitenleri iyice anlayan kadın gayet ciddi bir ifadeyle halifeye şu son cevabı verdi. İşte böyle göster adaletini eline bakan bütün Müslümanlara karşı. Her işinde adil ol, zulmetme hiç kimseye, zulme uğrasan bile gönlün hiç incinmeye. Kıymetli dinleyicilerimiz, Sesi Dergi'de ilk olarak sizlere İrfan Öztürk imzalı Hazreti Ömer'in Hassasiyeti başlıklı yazıyı aktardık. Yazı Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2013 sayısında yer almıştı. Sesi Dergi'de şimdi de sizlere Genç Dergisi'nin Şubat 2014 sayısından Rabia Gülcan Kardeş imzalı 4 harf bir ömür başlıklı yazıyı aktaracağız. Klavyenin sağ tarafındaki 4 harfle yazabilirsiniz adını. Çocukluk yıllarımızda biriktirdiğimiz eşyalar olur. Kimi oyuncaklarını biriktirir, kimi koleksiyon yapar biriktirdikleriyle. Günler, yıllar geçtikçe aslında başka şeyler de biriktiririz. Hüzünleri, kederleri, sevinçleri, karneleri, eskimiş ayakkabıları, gönül kırgınlıklarını biriktiririz. Büyüdükçe farkına vardığınız bir biriktirme daha vardır. Aslında yaşadıkça, farkına vardıkça cenazeleri de biriktiririz. Yakınlarımızın, hayatımızın sık sık kesiştiği, nasıl yemek yediğini, nasıl sevdiğini, çocuklarının adını bildiğimiz, ona hediye alsak ne alacağımızı az çok kestirebildiğimiz insanların cenazelerini de biriktiriyoruz. İstatistiklere göre daha büyüme çağına gelmişken bile binlerce şiddet ve ölüm sahnesini görmüş oluyoruz. Filmler, oyunlar, haberler bu açıdan oldukça zengin maalesef. Fakat bu zenginlik bizi daha hassas, duyarlı yapmıyor. Ölüm de açlık, savaş, yoksulluk gibi bizim uzağımızda, bize dokunmayacak mesafede diye algılıyor ve öyleymiş gibi yaşıyoruz. Başkasının acısını gören ama hissedemeyen insandan ne hayır çıkar? Hayır işlemek için cebimizden 5 lira çıkacak ama onun için de reklam sloganı gibi cümlelere yahut acısı bol hikayelere ihtiyaç duyuyoruz. Vicdanımızı rahatlatan bir eylem olarak kalıyor o da. Ne fakirin elini tutmayan, ne yüzünü görmeye, ne acısı taze bir canı teselliye yetecek yüreğimiz var. Her şey uzak bize. Ölümse en uzakta olsun istediğimiz. Fakat ölüm, o klavyenin sağındaki harflere toplanmış ölüm, istediği an çıkıp geliyor, teklifsiz. Ne zaman bir kabre gitsem, orada sanki başkalarına benzemeyen ve hep kabirlerde gezinen bir rüzgarla, esintiyle karşılaşırım. Size değdiği yerden, hayatınızdan bir parça koparır sanki. Hayatı eskiten bir rüzgar. Sanki üzerinizde taşıdığınız her rengi biraz soldurur. Neşenizin de, kederinizin de rengini soldurur. 2 metre ötende daha yeni doldurulmuş bir kabir. Toprakta kökü koparılmış otlar, taş parçaları. Kabrin başında isimsiz bir tahta. Toprak dağılmasın diye iri taşlar konmuş etrafına. Geçici bir duvar örülmüş, geçici bir mezar taşı konmuş. Evladı, akrabası başında Kur'an okuyor. Artık elinden gelen son ikram bu. Hemencecik başlarmış sorgusu diyor bir kadın. Sorguya bir nefes, bir ferahlık olsun diye ümidi. Kur'an okuyor tekrar. Kabrin, peygamber kızı Zeynep'i bile sıktığı gelir hatrına. Allah'ım, kabrini genişlet duası dökülür gözlerindeki yaştan. Toprağı eliyle düzeltmeye çalışan biri durup durup, hatırnaz der. Bir kötü sözünü işitmedik. Hatırnazdı. Bir başkası, cennette buluşalım der kısa ve öz. Başka yeri yakıştıramaz kabirdekine. Öyle titiz, temiz, cömert, sabırlı oluşa dair şahitlikler. Kör ölür, badem gözlü olur mu? Ölümlerin arkasından insanları dinlemek lazım. Kimi cenazeler daha toprağa konmadan bitiyor mevtanın hayatı. Ölümle zaten bitmez mi hayat? Hayır, bitmez. Ölümle keskin kılıca döner bazı hayatlar. Halleri, sözleri sizi aydınlatmaya, yolunuza rehber olmaya devam eder. Müminin her salih ibadetinden hisse gider onlara. Nice hatim dualarında adları anılır. Ruhlarına bağışlanır nice Kur'anlar. Ölmek midir bu? İnsan yaşadıkça ve yaşlandıkça daha çok ölüm biriktiriyor. Tanıdığı, sevdiği, yaşayışına şahitlik ettiği insanların ölümlerini. Ölümle kişide saklı nice defter açılıyor. Allah geride kalanların ağzıyla açıyor o defterleri. Bir bakıyorsunuz biri sabrına, biri cömertliğine şahitlik ediyor. uzun uzun anlattığı hatıralarıyla. Bayramlardan daha çok küsleri barıştırıyor bazı cenazeler. Belki de ölen bayramların bayramını yaptığı için oluyor bu etki. Bilinmez. Ölüm var. Her şey boş düşüncesi ete kemiğe bürünüyor. Dünyanın 3 günlük olduğuna inanıyor yeniden herkes. İnanıyor ve görüyor. Bak yaptığı ev şurada, elbisesi, çantası burada. Cep telefonunun bile şarjı var ama o yok. Keskin bir bıçak kesti aramızı. Artık farklı alemlerdeyiz. En güzel ölüm yorumu hala Necip Fazıl mısrasındakidir gibi gelir bana. Ölüm, güzel şey. Budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber? Azrail'e, hoş geldin diyebilme hünerini gösterebilmek adına, şimdi ölümü unutmadan yaşama vakti. Kıymetli dinleyicilerimiz, Genç Dergisi'nin Şubat 2014 sayısında yer alan ölüm üzerine güzel bir yazıyı sizlerle paylaşmaya çalıştık. Yazının başlığı 4 harf bir ömürdü. Müellifi ise Rabia Gülcan Kardeş. Bugün sizlere son olarak aylık Esma-i Hüsna dergisi Esma ile Yaşamak'ın Ocak 2014 sayısından Yolun Yolu Esma Ahlakı başlıklı Metin Karabaşoğlu'na ait bir yazıyı paylaşacağız. Her hali ve her karesi dersler ve ibretler yüklü saadet asrı, sefer anlarıyla da çok şey öğretir bütün zamanların müminlerine. Onlardan biri, kullukta da belagat dersidir. Belagat ki, muktezai hale mutabık hareket etmek diye de tarif edilir. Muhatabın ihtiyacını ve seviyesini gözeterek konuşmak, içinde bulunulan şartlara en uygun şekilde hakikati temsil ve tebliğ etmek, bu anlamıyla belagatin bir gereği niteliğindedir. İşte sefer anlarında Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan öğrendikleri zarif ve beli bir ubudiyet halini sergiler sahabiler. Yol boyu yolunda cihada koyuldukları alemler Rabbini zikreder. Ama muktezai hale mutabık bir şekilde zikrederler. Nasıl mı? Allahu Ekberlerle tekbir getirir, büyük olarak anılmaya ancak O'nun layık olduğunu ve O'nun karşısında yaratılmış hiç kimsenin ve hiçbir şeyin büyüklük iddiasında olamayacağını ilan ederler. Tesbih de getirirler, yani Subhanallahlarla, onu yaratılmışlara özgü bütün kusur ve noksanlardan tenzih ederler. Ve bunu sefer esnasında yolun karşılarına çıkardığı hale göre gerçekleştirirler. Nasıl mı? Yolun yokuş yukarı ilerleyen bir merhalesinde iseler, tekbir getirip yokuş aşağı inerken tesbih getirerek. İşte böyle bir sefer esnasında yokuş yukarı ilerlerken bir grup sahabi yüksek sesle bağıra bağıra tekbir getirmektedir. Gelin görün ki Resulullah aleyhissalatü vesselam tekbir getirirken dahi olsa böyle yüksek sesle bağırılıyor olmasından rahatsız olur. Onlardan seslerini bir derece alçaltmalarını ister. Yine ubudiyette de belagatin dersini veren bir gerekçesi vardır onun. Sizler, gayip olan, işitici olmayan birine hitaben tekbir getiriyor değilsiniz. Bilakis, kendisi için tekbir getirdiğiniz alemler Rabbi, Semî, Latif, Habir ve Alim isimlerinin müsemmasıdır. Gizli açık bütün sesleri işitir. Kalplerin en gizli hatırasını dahi bilir. Her şeyden haberdardır. Ve onun ilmi haricinde hiçbir şey yoktur. O halde tekbir getiriniz. Ama haşa, işitemeyen yahut işitmesi ağır olan birine hitap eder şekilde değil. Bir seferden bize miras kalan bu nebevi hatıra, asr-ı saadetten başka hatıralarla birlikte Esma-i Hüsna ahlakının bir örneği niteliğindedir. Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam bu örnekle de görüldüğü üzere Allah'ın güzel isimlerini biliyor olmanın ötesinde bizzat hayatın içinde o isimlerin gerektirdiği ahlaki halle kuşanmanın yolunu bize öğretmektedir. Gizli açık bütün sesleri işitmek, onun Semî isminin şanındansa ve Sem yani işitmek onun sıfatlarından birisi ise bağıra bağıra ona hitap ediyor olmak, zarafet ve belagatten uzak bir keyfiyet değil midir? Bu nebevi hatıra diğer bir açıdansa Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Kur'an ahlakını nasıl hayatlara taşıdığının bir örneğidir. Çünkü Semî, Latif, Habir ve Alim olan alemler Rabbi Kur'an'ıyla bize onu anmanın edebini de öğretmektedir. Gizlice ve cehrin medunuyla Rabbini zikret. Gizlicenin yanında dunel cehr demektedir ayet. Yani cehrin madunuyla, yani başkalarınca duyulur halde ama bağırmadan, yüksek sese başvurmadan. Kur'an'ın zikrin sesine ilişkin özünde Esma-i Hüsna ahlakı barındıran bu ahlaki çağrısı, öne çıkmak ve üstün çıkmak için avurdunu şişirmenin, sesini yüksek çıkarmanın, desibeli yükseltmenin meziyet görüldüğü bir çağda, başka bir açıdan da öğretici geliyor bana. Bu Araf ayeti, bugünün müminlerine hakikatin şanına yakışır bir sesle şöyle hitap ediyor sanki. Bir duruşun olsun, bu duruşun hakikate dayanıyor olsun. Bu duruşun alemler Rabbinin zikrine seni götürüyor olsun. Ama sen hakikatin getirdiği vakara sahip ol. Şu kainattaki bütün şahitliklerin varıp dayandığı Esma-i Hüsna hakikatiyle hemhal ol. Birileri ideolojilerini dinin yerine ikame etmeye çalışırken sen de onların üslubuna öykünme. Onların ses tonuna özenme. Hakikate tabi ol. Bu tabiyetini dilinle de ilan et. Bu ilanınla hakikati aynı zamanda başkalarına da tebliğ et. Ama dini ideolojiye, ayeti slogana dönüştürme. Bağırma, çağır. Değerli dinleyiciler, sizlere son olarak bugün aylık Esma-i Hüsna dergisi Esma ile Yaşamağın Ocak 2014 sayısında yer alan ve Metin Karabaşoğlu imzalı Yolun Yolu Esma Ahlakı başlıklı yazıyı paylaşmaya çalıştık. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.